Ayrım 20.
Annemin kendi işi biraz olsun kolaylaşacaktı. Herhalde böyle düşündü. Babam laiklik konusunda çok hassastı ama bu dersin bu şekilde konulmasına karşı bir tavır almadı. CHP grubu kararındaki sınırlar içinde kalınırsa bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyordu. Ayrıca muhalefetin CHP'ye karşı sürdürdüğü "bunlar dinsizdir" iddiasından o da rahatsızdı. Bu din dersleri adımıyla partisini o propagandaya karşı savunması kolaylaşacaktı. O arada parti grubunda bu konuyla ilgili olarak alınan diğer iki karar da uygulamaya konuldu. İmam Hatip yetiştirmek için ilk İmam Hatip kursları açıldı. Bir ilahiyat fakültesi kurulması için de gerekli kanun tasarısı hazırlandı. Bunların da başlangıçtaki çerçeveleri içinde kalırlarsa toplumdaki bir ihtiyaca cevap verebilecekleri düşünülüyordu. İhtiyaç camilerde ve Diyanet İşleri Örgütü'nde bilgili din adamına olan ihtiyaçtı. İmam Hatip kursları camilerde imam kadrolarındaki eksiklikleri tamamlayacaktı. İlahiyat fakültesi de batıdaki teoloji fakülteleri gibi yüksek düzeyde din bilgileri verecekti. İslamiyet üzerinde yoğunlaşsa bile tüm dinleri, tarih içindeki gelişmeleri ve toplumsal etkileriyle birlikte öğretecekti. Amaç ve sonuç. CHP'nin bu orta yol kararlarının gerekçeleri ve hedefleri böyleydi. Bunlar babam dahil çok kimseye makul geliyordu. Fakat şu endişeyi taşıyanlar da babam dahil az değildi. Acaba bu adamlar makul çerçeve içinde kalabilecek miydi? Yoksa bunlar dini siyasete alet etme merakıyla o çerçeveyi aşarak başını alıp gidecek miydi? Daha sonraki yılların ve o yılların gelişmeleri malum. Din dersleri konusunda isteğe bağlılık Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra 1952'de şöyle değiştirildi. O vakte kadar çocuğunun din dersi almasını isteyen velilerin bunu dilekçeyle istemeleri zorunluydu. Çetin Yetkin'in anısını yansıttık. Velilerin iradelerini serbestçe oluşturabilmeleri o usulde de güçtü. Ama yeni usulde o güçlük daha da arttırıldı. Dilekçe verme zorunluluğu çocuğunun din dersi almasını isteyen veliler yerine bunu istemeyen velilere konuldu. Yani velisi hiçbir dilekçe vermezse çocuk din dersine otomatik olarak kaydedilecekti. O dersten geçer notu alması gerekecekti. Çocuk bundan ancak velisi "ben onun din dersi almasını istemiyorum" diye dilekçe verirse muaf tutulacaktı. Öyle bir dilekçe vermekte hiç şüphe yok birçok çevrede hem kendini hem çocuğunu dinsiz ilan etmek diye algılanacaktı. Din dersi alan çocukların oranı eski usulde zaten %99'du. Bu yeni usul o oranı herhalde %100'e daha da yaklaştırdı. Din derslerini gayrimüslim çocuklar dışındaki tüm çocuklar için fiilen zorunlu hale getirdi. Zaman ilerledikçe o noktada da kalınmadı. Bir sonraki aşamada din dersi din ve ahlak dersi adı altında resmen de zorunlu oldu. Üstelik bu zorunluluk 1982 anayasasıyla anayasa kuralı haline geldi. Camilerdeki imam ihtiyacını karşılasın diye açılan imam hatip kurslarının yerine de 1950'den sonra imam hatip okulları kuruldu. Sonra da bunlar öğretim birliği ilkelerine tamamen aykırı olarak ortaokul ve liselere rakip öğretim kurumları haline getirildiler. O okullarda camilerin imam ihtiyacını karşılayacak imam yetiştirilmesi bekleniyordu. Mezunlardan yüksek öğrenim görmek isteyenlerin de ilahiyat fakültesine geçerek yüksek düzeyde din bilimcisi olması bekleniyordu. İki beklenti de gerçekleşmedi. Yapısı değiştirilen İmam Hatip okullarının öğrencileri, lise öğrencileriyle aynı imkanları ve hakları elde edince bunun sonucu şu oldu. Erkekli kızlı İmam Hatip mezunlarının çok büyük kısmı din alanı yerine öteki meslek alanlarında yetişmeyi tercih etti. İlahiyat fakültesi yerine öteki fakültelere girmeyi hedefledi. Bu doğaldı. Madem ki artık ilahiyat fakültesi dışındaki fakültelerde girme hakları vardı, öyleyse o hakkı kullanabilirlerdi. Bu doğaldı ama şu soruların mantığa uygun cevaplarını bulmak kolay değildi. O öğrenciler niçin normal lisede değil de İmam Hatip okullarında okutulmuşlardı? Daha doğrusu İmam Hatip okulları niçin başlangıçtaki amacından saptırılmış, bir çeşit alternatif lise haline getirilmişti? İmam Hatipler'de okutulup da üniversitelerin çeşitli fakültelerine girmek isteyenler lisede okutulsalardı, bu onlar için daha zahmetsiz olmaz mıydı? Bu Türkiye'deki eğitim sisteminin bütünlüğü açısından da daha normal olmaz mıydı? Öyle olurdu ama bu işi bu hale getirenlerin amacı da Türk milli eğitim sisteminin bütünlüğünü korumak değildi. Evet, bu soruların mantığa uygun cevabı bu kitabın yazıldığı yıllara kadar hala bulunamadı. Ama üniversitelerde ve meslek dallarında şu gelişmeler yaşandı. Üniversite fakültelerinde ve üniversite üstü meslek dallarında bir İslami yaşam biçimi tartışması başladı. Bir kısım kız öğrencilerin başlarını yeni bir bağlama biçimiyle bağlamaları ve bir kısım erkek öğrencilerin bunu teşvik etmesi sonunda ülkenin başına yepyeni bir sorun çıktı, türban sorunu. O vakte kadar Türkiye'de başını örtene de örtmeyene de karışan yoktu. Ama bu yeni standart başörtme biçimi belirli bir İslami siyaset anlayışını yaygınlaştırmanın simgesi haline getirilince tartışmalar arttı. Bu tartışmalar bu kitabın yazıldığı sıralarda devletin zirvesindeki uygulamalara kadar tırmanmıştı. Zaman zaman ülkenin tüm diğer meselelerinin önüne geçiyor, kamuoyu gündeminin ilk sıralarına yerleşiyordu. İmam Hatip okulları kurmanın gerekçesi olan soruna gelince, yani camilerimizin din adamı ihtiyacının karşılanması sorununa. İmam Hatip okulları on binlerce mezun verdi. O mezunlardan her meslekle her uğraş alanında vatandaşlarımız var. Hatta artık bir başbakanımız ve çok sayıda bakanımız da var. Fakat camilerimizdeki imam eksikliği hala devam ediyor. Çünkü İmam Hatip okulları başlangıçtaki kuruluş amacından koparıldı. Din adamı kadroları yerine dini esas alan siyaset ve idare kadroları yetiştirmeye yöneltildi. Peki ne yapılmalıydı? Evet, amaç neydi, sonuç ne oldu? Demokrasi tarihimizle ilgili araştırmalarda, tartışmalarda din öğretimi ve eğitimi doğrultusunun bu ölçüde saptırılması önemli konulardan biri olarak sık sık ele alınır. Bu uzun bir süreç içinde aşama aşama yaşanan bir olaydır. 1947'den 2000'li yıllara kadar iktidara gelen her partinin, hükümetlerinin o sonuçta sorumluluk payı vardır. Tabii bunlardan Günaltay hükümetinin sorumluluğu din öğretimini ve eğitimini amacına uygun olarak başlatmış olmaktan ibarettir. Onu amacından saptıran hükümet o değildir, ondan sonrakilerdir. Gerçi şu da var, Behçet Kemal Çağlar'ın tezine uygun olarak bunu başlatmamak gerekirdi denilebilir ama sonraki gelişmeler bellidir. Bunu Günaltan hükümeti başlatmasaydı bir yıl sonra iktidara gelecek olan DP hükümeti daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde başlatacaktı. Onunla da kalmayacaktı, halkın geniş kitlelerinin hoşuna gideceği hangi karar varsa hepsini alacak ve uygulayacaktı. Daha sonra göreceğimiz Arapça ezan örneğindeki gibi. Bu açıdan 1950 öncesindeki CHP yönetimine ve hükümetlerine bu din öğretimi işini niçin başlattınız diye sormak gerçekçi değildir. Bu iş hiç başlamamalıydı demek isteniyorsa o zaman demokrasiye hiç geçilmemeliydi demek daha gerçekçidir. Ama bunu söyleyen de yoktur. Herkes Türkiye'nin demokrasiye savaştan hemen sonra hiç gecikmeden geçmesinden memnundur. O halde iyi ki demokrasiye hemen geçtik dedikten sonra dinin siyasete alet edilmemesinin çaresini de demokrasi içinde aramak gerekir. Evet, bu güçtür. Bu ancak siyasete katılan tüm partilerle anlaşmalara varılırsa ve bunlar uygulanırsa mümkün oluyor. İnönü'nün Bayar'la başlangıçta yaptığı uzlaşma bunun örneğidir. Ama uzun süre yürütülememiştir. Dinin siyasete alet edilmesi zaman içinde ancak başka zorlamalarla frenlenebilmiştir. Ama artık bunca tecrübeden sonra bunun yolunu demokrasi içinde bulabilmek gerekir. Her partiden politikacılar için aklın gereği budur. Köy enstitülerine darbeler. Köy enstitüleri konusunda durum farklıdır. Din dersleri ve eğitiminde kendini esnek davranmak zorunda hisseden CHP iktidarı, köy enstitülerinde tutarlılığını koruyabilirdi. Enstitülerden verdiği ödünler başka partilerdekinden çok kendi içindeki köy enstitüsü karşıtları yüzündendir. Gerçekte enstitüler Türkiye'nin her tarafındaki geri kalmış köylerin halkına hizmet ediyorlardı. Köy çocuklarını okutup aydınlatmaya, üretici haline getirmeye uğraşıyorlardı. Bu uğraşlarıyla köylüyü istismar etmeyi meslek edinmiş toprak ağalarıyla siyaset ağalarının çıkarlarını sarsıyorlardı. Hiçbir çağdaş bilgiden nasibini almamış köy ağalarının otoritesini sarsıyorlardı. O yüzdendir ki o ağalar koalisyonunun şimşeklerini üzerlerine çekiyorlardı. Suçlamalara ve iftiralara maruz kalıyorlardı. CHP hükümetleri bu kampanyaya karşı gerekli tutumu takınmadı. Hatta şu belliydi, Recep Peker hükümetine ve 1. Hasan Saka kabinesine Milli Eğitim Bakanlığı yapan Reşat Şemsettin Siler o kampanyadan fazla şikayetçi görünmüyordu. Selefi Hasan Ali Yücel'le arası zaten iyi değildi. Enstitülerin Yücel zamanındaki yönetimine de karşıydı. Enstitülere büyük emeği geçen ilk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u daha 1946 yılında bakanlığı Hasan Ali Yücel'den devraldıktan kısa bir süre sonra görevden almış, Talim Terbiye Kurulu üyeliğine nakletmişti. köy enstitülerini ıslah etmek için komisyonlar kurmuştu. Öğretim programlarını değiştirmişti. Köy okulları yapımında köylülerin de katkısını sağlayan sistemi kaldırmış ve Hasanoğlan'daki köy enstitüsü yüksek okulunu kapatmıştı. Köy enstitülerinin islahat adı altında yıpratılması süreci 1948 Haziran'da kurulan 2. Hasan Saka hükümetinden sonra da durmadı. O hükümette Milli Eğitim Bakanlığı'na Sirer'in yerine Tahsin Bangoğlu getirilmişti. Bangoğlu, milletvekili seçilmeden önce Türk dili ve edebiyatı hocasıydı. Onun da köy enstitüleri uygulamasına sempatiyle bakmadığı biliniyordu. Köy enstitüleri kadrolarında Sirer'in başlattığı tasfiye hareketini o da sürdürdü. O arada İsmail Hakkı Tonguç'la ilgili yeni bir nakil kararı daha aldı. Sirer onu İlköğretim Genel Müdürlüğü'nden alıp Talim Terbiye Kurulu üyeliğine atamıştı. Bangoğlu da oradan alıp Ankara Atatürk Lisesi'nin yani bizim lisenin orta kısmının resim öğretmenliğini atadı. Bu kurucu genel müdürünün şahsında köy enstitülerine ve köy enstitüsü anlayışına indirilmiş yeni bir darbeydi. 1949 başında Hasan Saka'nın istifası üzerine kurulan Şemsettin Günaltay hükümeti zamanında bu gidiş değişmedi. Tahsin Bangoğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nda kalmaya devam etti. Aslında Başbakan Günaltay da köy enstitülerinden hoşlanmayan bir politikacıydı. Sirer zamanında bir CHP milletvekilleri heyeti enstitüleri incelemek üzere Hasanoğlan köy enstitüsüne baskın şeklinde bir ziyaret yapmıştı. Enstitü yöneticilerini ve öğrencilerini sorgulamıştı. O heyetin aktif üyelerinden biri Günaltay'dı. Enstitülere o sıfatıyla ağır eleştiriler yöneltmişti. Başbakanlığı sırasında da tutumunu değiştirmedi ve Günaltay hükümetinin köy enstitülerinin yıpratılmasına katkısı seleflerinden az olmadı. Özetle, CHP'nin 1950 öncesinden asıl büyük hatası köy enstitüleriyle başlattığı büyük eğitim hamlesini kendi hükümetlerinin eliyle frenlemesidir. O hamle sonunda ortaya çıkan değerli öğretim kurumlarının ve mensuplarının yıpratılmasına katkıda bulunmasıdır. Muhalefetten gelen insafsızca saldırılar karşısında onları savunmasız bırakmasıdır. CHP'nin burada din eğitiminde olduğu gibi halkın dini ihtiyaçlarını karşılamak diye bir siyasi mazereti de yoktu. Enstitülere hücumlar vardı ama o hücumları yapanlar halk değildi, ağalardı. Halkın köy enstitülerinin yıpratılmasına değil, tam tersine geliştirilmesine ihtiyacı vardı. Çünkü çoğu çocuklarını okutma imkanını ancak oradan çıkan öğretmenlerin sayısı arttıkça bulabiliyordu. Gerçi CHP bu hatayı yapmasaydı köy enstitüleri hamlesini aynı hızla devam ettirseydi de sonuç değişmeyecekti. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti onları tamamen kapatmakta gecikmeyecekti. Ama CHP o sonucu önleyemese bile kendi eserine o ağalar koalisyonuna karşı sonuna kadar savunma tutarlılığını göstermiş olacaktı. O eser ki 20. yılın Türkiye'sindeki savaş ve savaş sonrası şartları içinde meydana getirilmişti ve döneminin en isabetli ve en başarılı örneklerinden biri olarak dünya eğitim tarihine geçmişti. 13. Yunan İç Savaşı. Bulgaristan'da komünizm, Yunanistan'da komünistler. Sintagma meydanında yaylım ateşi. Elazçılar arasında bir Türk, Yugoslavya saf değiştiriyor. Mao'nun Çin'i. Batıda iki komşumuz var, Bulgaristan ve Yunanistan. Şu sırada 21. yüzyılın başlarındayız. Çok şükür ikisiyle de aramız fena değil. O zamanki durum şuydu. Bulgaristan daha savaş bitmeden Ruslar tarafından kurtarılmıştı. Aramıza demir perde girmişti. Perdenin arkasında faşistlere ölüm kampanyaları açılmıştı. Eski rejimin yöneticilerinin ve yandaşlarının bir kısmı sokak cinayetleriyle, bir kısmı mahkeme kararıyla öldürülmüştü. Bazıları o fırtınalı dönemden yeni rejimin izniyle kurtulmuşlardı. Tahttan indirilen küçük kral Simeon'un mahiyetindekiler gibi ülkeden yasal yollardan ayrılabilmişlerdi. Bunu yapamayanlar kaçak yollara başvuruyorlardı. Kaçak yolların en kısası da Bulgar-Türk sınırını geçebilmekti. Bunu başaranlar Türkiye'ye sığınıyordu. Türkiye onları hürriyeti seçler diye koruması altına alıyordu. Fakat bazen bu kaçışlar olaylı oluyor, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştiriyordu. Olaylı kaçışlardan biri uçak kaçırma yoluyla olmuştu. Sofya'dan kalkan bir uçağa binen Mihalakev adındaki bir albay ve onunla birlikte hareket eden anti-komünist yolcular pilotu ve telsizciyi öldürüp uçağı Türkiye'ye indirmişlerdi. Türk makamları olayın faillerini hemen tutuklayıp mahkemeye sevk etmişti. Onlar da ülkelerinde ölüm tehlikesi altında olduklarını ileri sürerek siyasi iltica talebinde bulunmuşlardı. O vakte kadar iltica talebinde bulunan Bulgar vatandaşlarından 125'inin talepleri kabul edilmişti. Çoğu İstanbul'da yaşıyorlardı. Fakat albayın ve onunla birlikteki 4 kişinin durumu başkaydı. Kaçırdıkları uçakla 2 cinayet işlemişlerdi. Savcılığın açtığı davaya İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi bakmaya başladı. Sanıkların çok sayıda gönüllü avukatı vardı. Hemen gizli celse istediler. Mahkeme heyeti isteği kabul etti. Duruşmalar birkaç ay sürdü, birçok tanık dinlendi, savunmalar yapıldı, karar gününe gelindi. Mahkeme başkanı Salim Başoğlu. Başol asıl 1960 yılında Yassıada duruşmalarının Yargıçlar Kurulu Başkanı olarak tanınacaktı. Fakat o sıralarda da ünlü bir yargıçtı. İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak kamuoyunu ilgilendiren birçok davaya bakmıştı. Karar günü mahkeme salonu başta basın mensupları olmak üzere büyük bir dinleyici topluluğu tarafından doldurulmuştu. Birçok kişi de koridorlarda kalmıştı. Dinleyiciler arasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçmiş olan Bulgarlar da vardı. Başkan Salim Başol'un okuduğu karar uzundu. Herkes nefesini tutup dinledi. Karara göre sanıkların fiillerinin bir kısmı Türkiye'nin hava sahası dışında işlendiği için mahkemenin yetki alanı dışında kalıyordu. Türk hava sahasında işlenen suçlar da meşru müdafaa haline giriyordu. Sanıklar kendilerini ve başkalarını ağır ve muhakkak bir tehlikeden koruma zorunluluğu altında başka bir çare de bulamadıkları için bu fiili işlemişlerdi. Suçlu sayılmazlardı. Bu gerekçeye dayanarak Başol sonucu ilan etti. Sanıklar beraat etmişlerdi. Açıklanan karar mahkeme salonunda büyük tezahürata yol açtı. O zamana kadar Türkçeyi birazcık öğrenmiş olan sanıklar da o durumda ne söyleyeceklerini biliyorlardı. Onlar da yaşasın Türkiye diye bağırdılar. Ertesi günkü gazeteler bu sonucu büyük puntolu başlıklarla verdiler. Karar hukukçuların kendi aralarında hukuki tartışmalara yol açsa da kamuoyunun geniş kesimlerinde büyük bir memnunluk uyandırmıştı. Bulgaristan ise tabii kıyameti kopardı. Türkiye'ye karşı politikalarını daha da sertleştirdi. Bu sertleşmeden Bulgaristan'daki Türkler de nasibini aldı. Önce çeşitli baskılar karşısında kaldılar. Sonra da komünistliğe uyum sağlayanlarla sağlayamayanlar diye iki gruba ayrıldılar. İkinci gruptakiler için aşama aşama bir göç uygulaması başlatıldı. Bu 1980'lerde Jivkov zamanındaki kadar olmasa bile gene de on binlerce Bulgaristan Türk'ünü yerlerinden eden bir göçtü. Türkiye'yi altından kalkılması zor bir problem karşısında bıraktı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın çoğu içinde bu geliş çok güç oluyordu. Orada arazileri olanlar vardı. Yeni rejim arazileri zaten ellerinden alıyordu ama göç sonucunda bir de yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Türk hükümeti onlara yeni yerleşim yerleri ve uğraş alanları açmaya çalışıyordu. Gelen göçmenler bu imkanlardan faydalanabildikleri ölçüde yeni hayatlarına uyum sağlamaya uğraşıyordu. Bulgaristan'dan Türkiye'ye siyasi nedenler yüzünden kaçan Bulgar asıllılara gelince. Onlar hayatlarından memnundular. Kendilerine hür Bulgarlar diyorlardı. İstanbul'da bir koloni oluşturmuşlardı. Türk makamlarının himayesi altındaydılar. Bir süre sonra Bulgaristan'da bunun tersine örnekler kendini göstermeye başlayacaktı. Türkiye'den de sayıları az da olsa siyasi nedenlerle Bulgaristan'a geçenler ve orada siyasi mülteci olarak yerleşenler olacaktı. Onları da Bulgar makamları himayeleri altında tutup teşvik edecekti. Özetle 1940'ların sonundan 1950'lere geçilirken Türk-Bulgar ilişkilerindeki gerginlik nedenleri giderek artıyordu. Bunlar zaman zaman iki devletin birbirlerine karşı askeri önlemlerini yoğunlaştırmasına yol açacak kadar ciddileşiyordu. Yunan İç Savaşı. Trakya'daki ikinci komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimiz tabii başkaydı. Truman yardımı iki devletin kaderini birleştirmişti. Hükümetler arasındaki ilişkiler çok iyiydi. Fakat şu vardı, Yunanistan'da iç savaş devam ediyordu. Truman yardımının birincil gerekçesi de zaten oydu. Amacı da Yunanistan'ın kralcı hükümetini iç savaşı sürdüren komünist kuvvetlerin baskısından kurtarmaktı. Ama Truman yardımı da onu izleyen Marshall yardımı da Amerika'nın doğrudan doğruya yaptığı askeri yardımlarda komünistlerin ülkedeki etkinliklerini önlemeye henüz yetmemişti. Kuzey Yunanistan'ın büyük bir bölümü hala komünistlerin kontrolü altındaydı. Yunan komünistleri kuzeyde Bulgaristan'dan da yardım görüyorlardı, biraz da Arnavutluk'tan. Fakat onları asıl aktif olarak destekleyen ülke Tito'nun Yugoslavya'sıydı. Sovyetlerin mutlak kontrolü altındaki Bulgaristan bu konuda planlı olarak geride kalıyordu. Hatta zaman zaman yardım kanallarını kapatıyordu. Bunun nedeni Stalin'in Yunanistan konusunda ihtiyatlı bir politika izlemesiydi. Stalin Doğu Avrupa'nın diğer ülkelerindeki amacına büyük ölçüde ulaşmıştı. Polonya'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan sonra Macaristan'ın yönetimini de eline geçirmişti. Doğu Almanya'daki işgal bölgesine kalıcı olarak yerleşmişti. Son olarak da Çekoslovakya'daki koalisyon hükümetini sona erdirmişti. O ülkeyi de tümüyle komünistleştiriyordu. Bu gelişme Amerika'nın sabrını taşırmak üzereydi. Rusya, Bulgaristan üzerinden Yunan komünistlerini de desteklemeye devam ederse, Amerika'nın kırmızı çizgilerini aşmış olabilirdi. Dünyadaki soğuk savaşın sıcak savaş haline dönüşmesi kaçınılmaz olabilirdi. Stalin bu hesabı yapıyordu. Doğu Avrupa'daki komünistleştirme hareketinde Yunan sınırını daha fazla zorlamamayı daha gerçekçi buluyordu. Yunan komünistlerine yardımı sürdürmek, hatta daha da arttırmak isteyen devlet Tito liderliğindeki Yugoslavya'ydı. Arnavutluk fakir bir ülkeydi. Yunan komünistlerine yapabileceği yardım çok sınırlıydı. Kendisi de Yugoslav desteğine muhtaçtı. Yunanistan'a Arnavut toprakları üzerinden giden yardımın büyük bir kısmı da zaten Yugoslav yardımıydı. Tito komünist devletler arasında iddialı bir politika izliyordu. Rusya'nın otoritesini kabul etmek istemiyordu. Komşu ülkeleri kendi çizgisine getirmeye çalışıyordu. Amacı en azından Arnavutluk ile Bulgaristan'ı etkisi altına almaktı. Yunan komünistlerini de destekleyecek bir Balkan komünizmi dayanışması oluşturmaktı. Yunan komünistleri de Bulgaristan'dan ancak kısmen alabildikleri yardımdan daha fazlasını Yugoslavya'dan alarak mücadelelerini sürdürüyorlardı. Başlangıcı bizim Kurtuluş Savaşı. Yunan İç Savaşı Yunanistan'da pek hatırlanmak istenmez. Türkiye'de zaten hatırlanmaz. Ama o yıllarda Yunanistan'ı harap eden, Türkiye'yi de yakından meşgul eden çok büyük bir iç savaştı. Yunan halkındaki etkileri açısından 1936-1939 yılları arasındaki İspanya İç Savaşı'nı andırıyordu. Bunun karşı taraflarının oluşması hayli eskiydi. 1920'lere kadar uzanıyordu. Biz de hikayesini biraz daha geriden başlayarak özetleyelim. Bizim Kurtuluş Savaşımız olan Türk-Yunan Savaşı Yunanistan'da Küçük Asya faciası diye anılır. Yunan halkı o savaşın sonunda kralcılar, cumhuriyetçiler diye ikiye ayrılmıştı. Türklere karşı yenilgiden kral ve kralcılar sorumlu tutulmuş, krallık lağvedilmiş, sorumlu görülen politikacılar dar ağacına gönderilmişti. 1924'te cumhuriyet kurulmuştu. 11 yıl sonra kralcıların karşı darbesi gelmişti. İşler iyi gitmiyor gerekçesiyle rejime müdahale eden askerler 1935'te Danimarkalı eski kral 2. George'u sürgünden çağırıp yeniden tahta çıkarmışlardı.